Ayrım 10. Kelebeğin Umudu. Elif Öztürk. Sayfa 110. Bölüm 11. Yüreğin Ezgisi. Halil ile Şafak diyaliz öncesinde buluşup sohbet etmişlerdi. Halil fakülteyi bitirme hakkında sorunlardan, 8. yılında bitirebilmesinden ve sonunda bir mesleğe sahip olup kendi parasını özgürce kazanmaya başlamasından bahsetmişti. Maddi açıdan kimseye muhtaç olmayacağından söz etmiş, anlattıklarına rağmen Şafak'ın fakülteyi bitirmesi için burs aramak zorunda kalmasından yakınmalarını ve sitemlerini dinlemişti. Sabırla ve sakin bir halde ona diyaliz seanslarını ders saatlerine göre ayarlanmasının gerektiğini anlatmıştı. Depresyondan çıkması için uğraşmış, sürekli aklını meşgul etmeye çalışmıştı. Diyaliz merkezine beraber gidip tedaviye girmişlerdi. Selin'in kan fosfor değeri yükselmiş, geceden beri kaşıntısı vardı. Şafak'ın mide bulantıları, el ve ayaklarında hissizlik başlamış, kan potasyum değeri yükselmişti. Hafta sonunda 2 gün diyaliz tedavisine ara verilince hastaların kan üre değerleri yükselmiş, vücutlarında biriken sıvı miktarı artmıştı. Diyaliz tedavisi bittiğinde tüm hastalar ayrılıp farklı servisleriyle evlerine bırakılacaklardı. Şafak'ın bindiği serviste hararetle hemşireler hakkında konuşulmaktaydı. Genç adam şaşkınlık içinde dikkatle onları dinlemişti. Diyaliz merkezlerinin pis oluşundan, hemşirelerin nöbet tutma dertlerinin olmaması yüzünden, diyaliz bölümünü seçmelerinden, evdeki sorunlarını yansıtmalarından, hastaların yanında çok çalıştıklarına dair yakınmalarından, hemşirelerin 6 ayda bir yeterlilik, bilgi ve dayanıklılık testinden geçirilmelerinin gerektiğinden, testlerin sonucunda ise puanla derecelendirilmeli ve maaşlarına yansıtılmasından, tedavilerin aksatılmasından, hastaların tansiyonları alınırken ve diyalizden çıkartılırken hemşirenin telefon ile konuşmasından bahsetmişlerdi. Şafak konuların varlıklarından yeni haberdar olabilmişti. Kafasını gömdüğü red ediş çukurundan bir anlık için dahi olsa çıkarabilmeyi başarmıştı. Gözlerinin önünde apaçık duran olayları göremediğine hayıflandı. Bu gerçek yüzüne tokat gibi çarpmıştı. Aklında gezinen şaşkınlık hissiyle dallanıp budaklanan düşünceleriyle çukuruna geri döndü. Halil sabah erkenden uyanmış hazırlanmıştı. Şafak uykusuz geçen gecenin yorgunluğunu yanına alıp yola çıkmıştı. Selin ile buluşup hep beraber Sedef'in evine gidildi. Genç kızın annesi komşularını da çağırmıştı. Sedef odasında hazırlanırken Salih bir resmin önünde kilitlenip kaldı. Resimde her yer rengarenkli, bir adam dışında o koyu renkler içindeydi. Adamı kendine benzetti. Işıl büyülenmiş gibi resme bakan adamın yanına gitti, resmin hikayesinden bahsetti. Anlatacaklarının yarısını boğazında düğümlenen sözcüklere bırakarak bu resmi Sedef babasının ölümü üzerine yaptı diye söylendi. Halil uzaktan onları izlemekteydi. Nişanlısı Işıl'ı kıskandığını fark etmişti. Bir anda kendisini onların yanında buldu. Işıl iki genç adamın arasında var olan gerginliği hissetmiş ama çok üstünde durmamıştı. Salih genç adamın nişanlı olduğunu duyunca sevinmişti ama nedenini kendisi de anlamamıştı. Genç adamın komşu kızının sevgilisi olmadığını anladığında neden bu kadar mutlu olduğuna şaşırdı. Sedef'in kardeşi Nefes, misafirleri çok sevdiği bir mekan olan ablasının atölyesine götürmüştü. Kırmızı tonların hakim olduğu tuvale baktılar hep beraber. Neden böyle olduğu hakkında konuştular. Selin içinden gözlerindeki kanlanmayı anlattığını düşünmüştü. Yemekte Halil, Salih'e neden sık sık tuvalete gittiğini sormuştu. Salih'in boğazına yumru oturmuştu. Duvardaki resmi gösterdi eliyle. Genç adam, ben de o güzellikler içinde olmayı hak etmeyecek kadar kötü biriydim bir zamanlar dedi, sözcükleri kalbine saplayarak. Nefes itiraz etti bir hışımla. Genç kız, babam hastaydı derken Sedef sakince dinlemekle yetinmişti. Halil meraklanmıştı iyiden iyiye. Salih hikayesine ben de hastaydım, benimkisi beyin hastalığı ve ben kendi kendimi hasta ettim diyerek başlayıp anlatmıştı. Şafak kendini hiçe sayıp isteyerek pisliğe bulaşmasına sinirlenmişti. Selin genç adamın bu kadar sahipsiz oluşuna ayıflanmış ve üzülmüştü. Kardeşi Pelin'in yanında olduğuna şükrettiği içinden, boşanma kararı aldığı zaman ailesi onu yalnız bırakmışlardı. Yıllar sonra ilk defa o an terk edilmişlik duygusu azalmıştı yüreğinde. Avukatlık işleri için yardımcı olabileceğini söylemek ile yetinmişti duygularıyla boğuşurken. Halil genç adamın arınmak için ilk olarak camiye gidişine memnun olmuştu. Onda bir umut ışığı gördü. Ona ilk önce kutsal kitabı okuması ve öğrenmesi konusunda telkinde bulundu. İsterse yardımcı olacağını söylemişti. Salih samimi bir şekilde yapılan teklifi değerlendirmek istemişti. Genç adam, bitmiş bir kamu davam var. İstersem temyiz davası açabilirmişim. Dosyaya bakabilir misiniz diye sormuştu. Selin elbette dosyanı sen Sedef'e ver, ben ondan alır incelerim diyerek olumlu yönde cevap vermişti. Işıl adamın tepkilerini inceliyordu. Sedef'e olan kaçamak bakışlarını fark etmiş, anlam verememişti. Sedef kendini önemsenmiş hissetti. Arkadaşlarının onu ziyaret etmesine, resme devam etmesine dair övgü ve telkinlere çok mutlu olmuştu. Selin eve gelmişti. Akşam yemeğinde Pelin Selin'e Efe'den bahsetti. Halinden etkilendiğinden söz etti. Hastalığın zorunluluklarından konuştular. Selin kendi kaygılarını anlatmıştı, çalışmak zorunda olduğunu, nasıl geçineceklerini bilemediğini, ufak bir ameliyat dahi olsa fistül ameliyatından korktuğundan söz etmişti. Kardeşi Pelin'i de üzmek istemezdi ama o akşam kalbinin ipleri çözülmüştü. Konuştukça hafiflediğini hissetti. Ertesi gün diyaliz tedavisi öncesinde ameliyat olacaktı. Garip bir heyecan içinde odasının yolunu tuttu. Selin erkenden kalkıp hazırlanmıştı. Kardeşiyle evden çıkıp hastaneye gitmişti. Genel cerrahi katında oturduğu yerde daha önce yapılan testlerin sonuçlarını inceliyordu. Korkusunu ve tedirginliğini bastırmak için sayfaların içine gömülmüştü. Satırlarda yazılan terimlerin hiçbirisinden bir şey anlamamıştı. Aklı allak bullak olmuştu. Bir hemşirenin gelmesiyle bekleyiş sona ermişti. Birlikte bir odaya gidildi. Selin ona söylendiği gibi soyunup verilen ameliyat önlüğünü giydi. Başına şeffaf bir kumaştan yapılmış boneyi giydi. Genç kadın artık ameliyat için hazırdı. Bir sedyeye yatırılıp ameliyathaneye götürüldü. Selin yaklaşık 1,5 saat süren ameliyatın ardından yorgun bir halde taze dikişli koluyla kardeşiyle birlikte diyaliz merkezinin yolunu tuttu. Diyalize girdiğinde yapılan ilaçların etkisi geçmeye başlamış, dikişlerin olduğu yerde sızlamalar ve acı hissi oluşmuştu. Yatağına yattığında Şafak herkese geçirdiği trafik kazasını anlatmaktaydı. Genç adam, yine tartışıyorduk abimle. Mevzu değişmezdi ki hiçbir zaman. O hep doğru bilen, ben de hep hatalı ve yanlış yapandım ona göre. Bu sefer nişanlım için azarlıyordu beni. Evlilik için erkenmiş falan filan işte. Tanıyın birbirinizi diye ısrar ederken bana gelenler geldi. Susmadım tabii. Hem ne hakkı var ki karışmaya, değil mi diye hararetle anlatıyordu. Selin genç adamın bahsettikleriyle ilgilenememişti. Kendi can ağrısından aklı başka hiçbir şeyi algılamamıştı. Şafak hikayesini anlatmaya devam etmişti. Genç adam, en son seni sevmiyor dediğini duydum. Bağırış çağırış sonrasını hatırlamıyorum. Karşıdan gelen bir otomobille kafa kafaya çarpışmışız diyerek o günleri yeniden anımsamıştı yüreğinde gezinen hüzün töhmeti altında. Ardından nişanlısının bir kez bile onu aramaması, hastaneye ziyarete gelmemesi, tek bir söz etmeden çekip gidişi gözünün önünde canlandı. Kendinin dahi duyamadığı bir sesle uğruna savaşlar verdiğim, yârim dediğim, özünde kendimi gördüğüm dediğim bir hain çıktı. Abim yine haklıydı dedi mırıltı halinde. Bedenindeki sevgiye dair tüm duygular tükeniyor, yerini öfkeye bırakıyordu. Kızgınlık dalgası hırçınca yine kalbini dövmüş, tüm yoksunluklarını yine gün yüzüne çıkartmıştı. Kalbini hapseden kayıplarından oluşan keder denizi tüm acılarını kıyıya vurmuştu. Işıl genç kadının yeni gelene direnme çabalarını çaresizce izlemişti. Bir anlığına nişanlısı ile göz göze gelmişti. Ne yapacağını bilmemenin üzüntüsü içinde yardım istercesine bakmıştı. Halil durumu anlamış, Selin'i de sohbete katmaya çalışmış, başarısız olmuştu. Diyaliz tedavisi bitiminde Pelin ile ertesi gün için ablasına geçmiş olsun ziyaretine geleceklerine dair sözleşmişlerdi. Tüm hastalar servislerine binip merkezden ayrıldılar. Sedef eve geldiğinde kardeşi ile Salih'e haber yollamış, ertesi gün dosyasını alıp onlarla birlikte Selin'lere gelmesini söylemişti. Selin yatağında bir önceki günün yorgunluğu içinde yatıyordu. Güneş çoktan doğmuş, vakit öğlene ulaşmıştı. İsteksizce yatağından kalkıp mutfaktan gelen seslere yönelmişti. Kardeşinin bir hazırlık içinde olduğunu gördü. Kendisini gülümsemeye zorlayarak "Hayırdır, ne yapıyorsun? Yumurta bile kıramazsın sen. Beni zehirlemeye mi niyetlendin?" diye sordu. Pelin göz ucuyla ablasına bakıp işine devam etmişti. Sesinde afacan bir miniğin sevinçlerini barındırarak "Sana kıyar mıyım hiç? Sevenin çokmuş, misafirlerin geliyor. Onlardan başlayacağım." dedi. Öğleden sonra herkes eve gelmiş, koyu bir sohbet başlamıştı. Şafak hayallerinden, fakültenin yarım kalışından, sıkıntılarından bahsetmişti. Şu anki durumuna nasıl geldiğinin yol haritasını yeniden çıkarmış, olduğu yerden nasıl ilerleyeceğini bilememenin şaşkınlığı içinde yeniden kıvranmaya başlamıştı. Halil genç adamın içinde bulunduğu depresif ruh halinden çıkması için uğraşıyor, ona dil döküyordu. Onu dini inanışlara tevekkül etmeye yönelterek birlikte sığınacak bir liman bulmaya uğraşıyordu. Şafak duyduğu her şeyi reddediyor, Yaradan'ı sorguluyordu. Halil arkadaşının asi hallerine ses çıkarmıyordu. Aralarında sağlam bir dostluğun temellerini barındıran bağlar oluşmuştu. İnatla ve sabırla inandığı değerleri aktarmaya çalışıyor, onu her yaşanan olayın asıl nedenini anlamaya sevk ediyordu. Bu yüzden aralarında zaman zaman tatlı atışmalar oluyordu. O gün Nihat da onlara katılmış, birisiyle tanıştığını anlatmıştı. Aklı düşünmekten yorgun düşmüştü. Deprem korkusunun yeniden başladığından, gördüğü psikolojik tedavilerin ve kullandığı ilaçların hiçbir işe yaramadığından yakınmıştı. Başladığı bu ilişkinin doğru olup olmadığını sorguluyor, arkadaşlarından onay ister gibi onların fikrini almak istemişti. Salih bir tiyatro izler gibi anlatılanları dinliyordu. Senaryodaki karakterler gerçek olamayacak kadar güzel görünüyorlardı. Onların yanında bulunmak ona çok iyi gelmişti. Kendini daha güçlü hissetmeye başlamıştı. Hastalıklarına rağmen tutunmaya çalıştıkları hayatlarına gıpta ile bakmıştı. Selin Nihat'ın kaybetmekten korktuğunu fark etmişti. Sonra dikkatini arkadaşı çekti. Göz ucuyla Narin'e bakmıştı. Genç kadının çok uzaklarda olduğunu fark etti. Narin konuşulanları dinleyemiyor, kalbinde yaşanan sarsıntının izinde duygularıyla boğuşuyordu. Piknikte el ele gördüğü çiftlerden sonra çok üzülmüştü. Genç kadın bir arada olabilmek, aile olabilmek dedi kırık bir sesle, anlatacakları yarım kalmıştı. Gözleri sızlamaya başladı. Ağlamamak için kendini zor tutmuş ama başaramamıştı. Kirpiklerinin ucuna inci gibi damlalar dizilmiş, sırayla aşağıya doğru süzülmüşlerdi. Selin genç kadının kalbinde nefes alan terk edilmişlik ve yalnızlık duygusunu fark etmişti. Ona çok tanıdık gelen bu hislere kayıtsız kalamamış, yanı başında duran kadının elini tutmuştu. İki kadın yüreklerine çöreklenen acı ve hüzünden arınmak ve kurtulmak istercesine ağlıyorlardı. Kesik kesik kelimeler hıçkırıklar arasında kayboluyordu. Yarım kalan yaşanmamış hayatlarına olan özlemleri ana dilleri olmuş, seslendirilmeye ihtiyaç duymadan ifade bulmuştu. Yarım saatten fazla süren ağlama senfonisi üzerine Aylin hemşire ortamdaki hüznü dağıtmak istemiş, bir arkadaşının yaptığı işten bahsetmişti. Onun yaptığı gibi çalışabileceğinden bahsedip getirmiş olduğu tanıtım broşürlerinden bir tanesini verdi. Bir taraftan da Narin'e doğrudan satış yöntemini anlatıyordu. Narin yapılan tekliften tedirgin olmuştu. Genç kadın "ben yapamam" demişti panik içinde. Selin'in önderliğinde bütün kızlar ısrar etti. Destek için hemen katalogdan sipariş verip erkekleri de olaya katmışlardı. İkna çalışmaları esnasında Efe gelmişti. Selin ve arkadaşları ile konuşmak için içinde durdurulamaz bir istek vardı. Genç adam hastalığı hakkında sorular sormuştu. Bundan sonra neler yaşayacağını bilememek onu hep tedirgin etmiş, öğrenmek için çırpınan yüreği merakını perçinliyordu. Aklına gelen her şeyi atlamadan tek tek sıralamış, bir şey unutmamış olduğunu ümit etmişti. Duyduğu her cevabın tek harfini dahi bırakmadan hafızasına kuşkuyla kazımıştı. Odasında kendisiyle baş başa kaldığında her sözcüğün üzerinde uzun uzadıya düşünecekti. Akşam için hazırlıklar yapılmıştı. Yemekler masaya yerleştirilip sohbetler eşliğinde yenilmişti. Masadaki kirli tabaklar ve bardaklar toplanırken Selin'in oğlu aramıştı. 16 yaşındaki oğlu annesinin kaybettiği velayet davasını bir üst mahkemeye taşımasına öfkelenmişti. Telefonda konuşurken tartışmışlardı. Selin elinde tuttuğu aizeden gelen sesten duyduklarına öfkelenmişti. Tüm sinirleri gerilmiş, bedeni kasılmıştı. Oğlunun her cümlesi "bizi terk ettin" diyerek bitiyor, suçlamaların ardı arkası dinmiyordu. Telefon elinde kalmış, kımıldamadan duruyordu. Gözlerinin yandığının farkına bile varamadan gözyaşları yanaklarından süzülmüştü. Odasında yanı başında duran yatağına öylece yıkılıverdi. Islak gözlerinin eşliğinde çocukları için katlandığı evliliği aklına gelmişti. Selin birazdan evden çıkacaktı. Büyük oğlunu hazırlayıp koltuğa oturtmuştu. Küçük oğlunun montunu giydirip kucağına almıştı. Büyük oğlunun okuluna gidecekti. Oğlu okula yeni başlamıştı. Okuldaki ilk gününde yanında olmak istiyordu. Evin bütün temizliğini yapmıştı. Akşam yemeğini şimdiden pişirmişti. Olur da kocası öğlen yemeğini evde yemek isterse diye koca tencerelerle yemek yapmıştı. Bir orduya yetecek kadar yemek vardı. Yeter ki kocası tek kelime söylemesin istiyordu. Bugün onun için özel bir gündü, çok heyecanlıydı. Kıyafetine çok özenmiş, saçını hep sevdiği gibi toplamıştı. Yüzüne hafif bir allık sürmüştü, çok güzel olmuştu. Onun için bu büyük bir değişiklikti. Küçük oğlunun doğumundan sonra avukatlık bürosundan ayrılmış, işi bırakmıştı. Hamileyken çalıştığı için kocası hep onu suçlamış, çocuğunun hasta olmasının nedenini ona yüklemişti. Psikolojik olarak şiddet görüyordu. Zamanla edilen ithamlara kendi de inanmaya başlamış, bir daha işe devam edememişti. Oğluna öyle itina gösterir olmuştu ki bazen günlerce evden çıkmadı oluyordu. Tek katlı bahçesi olan bir evde oturuyorlardı. Kocasının işi yüzünden şehir şehir gezmişlerdi. Şimdiye kadar sayısını unuttuğu çokça ev değiştirmişlerdi. Kocasıyla görücü usulü evlenmişlerdi. İlk evlendiğinde kocasını pek sevmemişti ama kocası onu çok seviyordu. Ailesi iyi bir insan, memur adam, sıkıntı çekmezsin diye evlendirmişti. Kocası başlarda söylenildiği kadar iyi bir insandı. Evliliklerinin sonraki yıllarında alışmıştı. Zamanla o da kocasını sevmişti. Ona iki evlat vermişti. Evlenmiş olmanın en güzel yanı onun için çocuklarıydı. Yere göğe koyamadığı, yaşamını onlara adadığı, yaşamak için tek nedeni olan çocuklarıydı. Onlarla bir dünya kurmuştu. Onun için kocasının ilgisizliğini saklayan bir örtü olmuştu. Aynanın karşısında durmuş, anılarında gezinirken oğlunun sesini duymuştu. Huzursuzca yerinde mızmızlanan çocuğun yüzüne baktı. Gitme vaktinin geldiğini anlamıştı. Bir eliyle büyük oğlunun elini sıkıca tuttu. Küçük oğlunu kucağına alıp evden çıktı. Bahçede kocasını ve arkadaşlarını gördü. Silahlarını temizliyorlardı. Başını öne eğip yanlarından geçti. Bir kuğu gibi süzülüyordu. Çok güzeldi. Bakanın tekrar dönüp bakmak isteyeceği kadar güzeldi. Kocası "nereye gidiyorsun?" diye sordu. Kadın "okula" diye cevap verdi. Aldığı cevaptan hoşnut olmayan adam sinirlendi. Elindeki silahın demir ucuyla kadının kafasına vurdu. Kadın neye uğradığını şaşırdı. Hiç beklemediği anda darbe gelmişti. Nedenini anlayamamıştı. Şimdi ne kabahat işlemişti? Bunu hak etmek için ne yapmıştı? Çevresindekilerden utanarak oradan kaçmak istedi. Ağlayarak yoluna devam etti. Kocasına tek bir söz söyleyemezdi. 6 ay önce her şey değişmişti. Öncesinde kocasının aldığı kararları sorgulayan, onunla tartışabilen, fikir beyan eden kadın susmuştu. O günden sonra kocasından korkuyordu. Bundan 6-7 ay önce kocasına bir civciv hediye etmişlerdi. Kocası bu civcivi çok sevmişti. Onu ipek şalların arasına sarıyor, anne kucağında hissetmesini sağlıyordu. Çocuklarıyla ilgilendiğinden daha çok onunla ilgileniyordu. Çocuklarına gösterdiği özenden daha fazlasını gösteriyordu. Aradan biraz zaman geçtikten sonra civciv artık büyümüştü, güzel bir piliç olmuştu. Pilice gözü gibi bakıyordu. Bir gün pilice bakarken bekçi köpeği adamın peşinden gelmişti. Adam kümese girdiğini fark etmemişti. Göz bebeğini besleyip çıkmıştı. O gittikten sonra köpek pilicin boynuna yapışmıştı. Hayvanın acı içinde bağırmalarını duyan adam koşup gelmişti. Belindeki silahı çıkartıp tüm mermileri köpeğe sıkmış, tüm şarjörü üstüne boşaltmıştı. Kadın gördüğü manzaradan sonra şoka girmişti. Kocasının cani bir insan olduğuna inanamıyordu. Bu kadar kötü olamazdı. Bu adam yıllardır tanıdığı kocası değildi. Çok değişmişti. Olaydan sonra kadın günlerce uyuyamamıştı. Köpeğin can çekişmesi gözünün önünden gitmiyordu. Bir de kocasının yüzü hafızasına kazınmıştı. Bir an bile üzülmemişti mermileri sıkarken. Köpek acıdan inlerken kocası zevkten dört köşe olmuştu. Adamın bu halini gördükten sonra ondan çok korkmuştu. Beni de öldürür diye düşünmekten kendini alamıyordu. Gece boynuma çöker diye korkuyordu. O günden sonra sustalı maymun gibi olmuştu. Hiçbir şey duymuyor, görmüyor, bilmiyordu. O darbeyi aldıktan sonra da heykel kadar tepkisiz ve sessiz kalmıştı. Kadıncağız aldığı darbenin şokuyla ağlayarak okula gitti. Başı şişmişti. Beresiyle iyice kapatmaya çalıştı. Başkalarının görmesinden çekiniyordu. Sersem, yaralı bir kuş gibiydi. Nereye gideceğini bilmeyen, kanadı kırık bir turna gibiydi. Uçmaya çalışıyordu, oraya buraya çarparken uçtuğunu sanıyordu. Oysa yaptığı yalnızca darbe almaktı. Okula vardılar, bahçede oğlunun sınıfını buldu. Her sınıftan bir şubesi olan küçük bir ilçe okuluydu. Bahçesi küçüktü. Birinci sınıfların olduğu yere geldiler. Bir öğretmen çocukları sıra yapmaya çalışıyordu. Uzun boylu genç bir sınıf öğretmeni, "Merhaba, ben Fikret Alaca, kardeşinizi mi getirdiniz?" diye sordu. Kadın gülerek "Hayır oğlum" dedi. Aldığı cevaba inanamayan sınıf öğretmeni "Ne kadar genç bir annesiniz, eşiniz çok şanslı bir adam" diyerek şaşkınlığını ifade etti. Uzun zamandır ilk defa kadın olduğunu hissetti. 10. Ayrımın sonu. Sayfa 119.